Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Şubat 2020 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İkliminden İnciler bölümünde yer alan Gönül Kazanmak İçin başlıklı yazısını sunacağız. Cenab-ı Hak felaha ermiş olan müminlerin vasıflarını zikrederken, "Onlar ki boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler," buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir Müslümanın lüzumsuz işlerle vaktini ziyan etmesini arzu etmezdi. Daima bir gönül kazanmanın peşinde koşmak gerektiğini kalplere nakşedebilmek için ashabına sık sık şu üç suali yöneltirdi. Bugün bir yetim başı okşadınız mı? Cenaze teşhiinde bulundunuz mu? Bir hasta ziyaretine gittiniz mi? Zira Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olan kişinin yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin beyanının hakikatine erebilmesi için matemlerin civarında dolaşması şarttır. Nitekim rivayete göre Musa aleyhisselam bir gün, "Ya Rab, seni nerede arayayım?" diye niyaz edince Allah Teala ona şöyle buyurdu. "Beni kalbi kırıkların yanında ara." Günümüzde de bu içtimai ibadetlere bilhassa dikkat etmek bir müminin en mühim vazifelerindendir. Evvela yetimle ilgilenmek çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan kalp katılığının reçetesidir. Bu hakikati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle beyan buyurmuşlardır. "Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakiri yedir, yetimin başını okşa." Hazreti Mevlana da adeta bu hadisin şerhi mahiyetinde şöyle buyurur. "Fakru zaruret içinde boğulan gönüller, dumanla dolu bir eve benzer. Sen onların derdini dinlemek suretiyle o dumanlı eve bir pencere aç ki onun dumanı çekilsin, senin de kalbin yumuşayıp ruhun incelsin." Lakin yetimin başını okşamak ifadesi sadece maddi manasıyla anlaşılmamalı, bilakis onun maddi ihtiyacıyla beraber, hatta daha ziyade manevi ihtiyacını gidermenin kastedildiği unutulmamalıdır. Yani derdini arz etmek için geldiğinde bir çikolata vermek suretiyle baştan sağmak, yetime bakmak değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yetime nasıl bakılması gerektiğini örnek hayatıyla bizlere fiilen talim buyurmuşlardır. Nitekim bir rivayete göre, annesi tarafından Resulullah Efendimiz'e hizmet etmek için getirilen Enes radıyallahu anh da 10 yaşında bir yetimdi. 10 yaşındaki bir çocuğun 50 küsur yaşındaki bir peygambere nasıl hizmet edeceği düşünülebilir. Lakin Efendimiz Enes'i kabul buyurdu. Onu büyük bir muhabbetle terbiye etti. Hatta Resul-i Ekrem Efendimizin eğitim ve öğretim usulüne insanlara, özellikle de çocuklara karşı engin şefkat ve müsamahasına dair birçok bilgi Enes radıyallahu anh vasıtasıyla bizlere ulaştı. Genellikle "yavrucuğum" diyerek hitap ettiği Enes'in gönlünde Resulullah Efendimiz'in müstesna bir yeri vardı. Bir gün Enes, "Resulullah'ın kokusundan daha güzel ne bir amber, ne bir misk, ne de herhangi bir hoş koku kokladım. Allah Resulü'nün mübarek teninden daha yumuşak ne bir atlasa, ne de bir ipeğe dokundum," demişti. Onu dinlemekte olan talebesi Sabit, "Ey Enes, sen sanki her daim Allah Resulüne bakıyormuş ve onun mübarek sadasını işitiyormuş gibi yaşıyorsun değil mi?" deyince Enes radıyallahu anh şu cevabı verdi. "Evet, vallahi kıyamet günü ona kavuşmayı umuyorum. Yanına varınca, ya Resulallah, küçük hizmetçin geldi," diyeceğim. "Efendimiz'e Medine'de 10 sene hizmet ettim. Ben o zamanlar küçük bir çocuktum. Her yaptığım iş Efendimin arzu buyurduğu gibi değildi. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yaptığım hiçbir iş için üf bile demedi. Bunu niçin böyle yaptın, şunu niçin yapmadın diye azarlamadı. Yine uzun bir ömür süren Enes radıyallahu anh'ın Efendimizle nasıl bir gönül irtibatı kurduğunu şu ifadesi ne güzel anlatmaktadır. Rüyamda sevgili peygamberimi görmediğim hiçbir gece yoktur. Peygamber Efendimizin yetimleri himayesine dair bir diğer misal de şöyledir. Cafer radıyallahu anh Mute'de şehit olmuştu. Cafer'in ailesinin gönlündeki yangın biraz sakinleşsin diye Efendimiz 3 gün sonra Cafer'in evine gitti. Bugünden sonra kardeşime ağlamak yok diye söze başladı. Sonra getirin bana kardeşimin çocuklarını dedi. Cafer'in oğlu Abdullah hadiseyi şöyle anlatıyor. Bizi getirdiler. Allah Resulü'nün karşısında dizildik. Kuş yavruları gibiydik. İşte öyle mahzun bir ortamda herkes Resulullah Efendimiz'in ne diyeceğini merakla beklerken Efendimiz önce üzüntü ve kederden saçları darmadağın olmuş yetimlerin yüzü gözü açılsın diye bir berber çağrılmasına emir buyurdu. Sonra da işaret ve orta parmaklarını göstermek suretiyle oradakilere şöyle seslendi. Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız. Resulullah Efendimizin üzerinde hassasiyetle durduğu diğer bir husus cenaze teşhii. Hadis-i şerifte bildirildiği üzere Müslümanın Müslüman kardeşi üzerindeki haklarından biri de cenazeye iştirak etmektir. Hatta Efendimiz şahitliğinin kabul olması dolayısıyla müminlere cenaze namazı kıldığınız zaman ölen kimseye samimiyetle dua edin diye emir buyurmuştur. Nitekim Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimizle bazı sahabiler birlikte bulunurlarken yanlarından bir cenaze geçti. Ashab-ı kiramdan bazıları o cenazeyi hayırla yad ettiler. Bunun üzerine Efendimiz vecebet, vacip oldu, kesinleşti buyurdu. Sonra bir cenaze daha geçti. Orada bulunanlar onun menfi durumundan bahsettiler. Resul-i Ekrem Efendimiz yine vecebet, vacip oldu, kesinleşti buyurdu. Bunun üzerine Ömer bin Hattab radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, kesinleşen nedir?'' diye sordu. Peygamber Efendimiz, ''Önce geçen cenazeyi hayırla yad ettiniz. Bu sebeple onun cennete girmesi kesinleşti. Sonrakinin de menfi durumundan bahsettiniz.'' Onun da cehenneme girmesi kesinleşti. Çünkü siz müminler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesini taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. Bu ifadelerde bizlere cenaze teşhiinin hak katında ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. Aslında insanın üzerinde durması gereken en mühim husus kabir hayatı ve sonrasıdır. Bu sebeple bir kimse defnedilen bir mevta gördüğünde bu hadisenin bir gün kendi başına da geleceğini tefekkür etmelidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hakk'a sık sık şöyle iltica ederdi. Ya Rabbi, kabir azabından ve cehennem azabından sana sığınırım. Resulullah Efendimiz'in ashabından üzerinde hassasiyetle durmalarını istedikleri diğer bir salih amel de hasta ziyaretidir. Hayatta acizliği tattığı için yüreği de mahzun olan bir hasta, elbette dostlarının, akrabalarının ve komşularının kendisini arayıp sormasını, ziyaret etmesini arzu eder. Böyle gönlü yaralı bir hastayı ziyaret edip halini hatırını sormak ve teselli etmek Allah'ın rızasına medar olan mühim bir içtimai kulluk vazifesidir. Nitekim Peygamber Efendimiz şiddetli veya hafif oluşuna bakmaksızın ashabından hasta olanları ziyaret etmiş, hatta rahatsızlığının uzun sürmesi durumunda onları tekrar tekrar ziyarete gitmiştir. Mesela ağır hasta olan Cabir bin Abdullah'ı evinde ziyarete gitmiş, kendinden geçmiş bir vaziyette bulduğu Cabir'i daha sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le birlikte tekrar ziyaret etmiştir. Yine Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre, Hendek gazvesinde kol damarından yaralanan Sa'd bin Muaz için mescitte bir çadır kurdurmuş ve onu sık sık ziyarete gitmiştir. Hatta sevgili Peygamberimiz, bir kimse hastayı ziyaret ettiğinde rahmetin içine dalar, onun yanında oturunca da rahmet onun gönlüne yerleşir buyurmak suretiyle bu ziyaretlerde hastanın yanında bir miktar kalmayı özellikle tavsiye etmişlerdir. Bu zaman diliminde de hastanın gönlünü mesrur edecek, onun moralini yükseltecek güzel sözler söylenmesini arzu buyurmuşlardır. Selman radıyallahu anh şöyle anlatır. Ben hastayken Allah Resulü ziyaretime gelmişti. Çıkarken, ey Selman, Allah sıkıntılarını gidersin, günahını affetsin, ölünceye kadar dinine kuvvet, bedenine sıhhat versin buyurdu. Fahri Kainat Efendimiz, hastanın yaptığı duanın meleklerin duası gibi olduğunu bildirmiş ve şöyle buyurmuştur. Hastayı ziyaret edin ve ondan size dua edivermesini isteyin. Zira hastanın duası makbuldür, günahı da affedilir. Bu mühim vazifeyi ihmal etmekse, Müslüman için büyük bir kayıp ve ağır bir mesuliyettir. Resulullah Efendimiz bunu şöyle haber vermişlerdir. Allah Teala kıyamet gününde şöyle buyurur. Ey Ademoğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. Ademoğlu, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl ziyaret edebilirim der. Allah Teala, falan kulum hastalandı, ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun. Bunu bilmiyor musun? Yetim, garip, hasta ve muzdaribin derdiyle fiilen alakadar olmanın yanı sıra, onlara bir de kalbi dualarla manen destek olmak mühim bir din kardeşliği vazifesidir. Bunun içindir ki Cenab-ı Hakk'a her ilticasında şu sözlerle dua etmek Necip milletimizde bir nevi örf haline gelmiştir. Ya Rabbi, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, mevtalara rahmet ve mağfiret ihsan eyle. Na murad olanları ber murad, na şad olanları da lütfu kereminle handanu şadan eyle. Velhasıl toplum içindeki kanadı kırık yetimlere kol kanat germek, vefat eden mümin kardeşimizin cenazesine iştirak etmek, yakınlarına taziyede bulunmak suretiyle acılarını paylaşmak ve hastaları ziyaret etmek, Allah'ın rızasını celbeden mühim içtimai ibadetlerdendir. Yani İslam'ı hayatın her safhasında yaşayabilmek icap eder. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, muzdarip ve muhtaç insanların yerinde biz de olabilirdik. Bu sebeple hasta, garip, yetim ve yoksullarla ilgilenip, kimsesizlerin kimsesi olmak Rabbimize karşı bir şükür borcumuzdur. Cenab-ı Hak, elimizdeki imkanları muhtaçlarla paylaşabilmeyi, memnun ve mesrur ettiğimiz gönüllerin dünyada ruhaniyetimiz, ahirette imdadımız, cennette de saadetimiz olmasını lütfu keremiyle ihsan eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül İkliminden İnciler bölümünde yer alan Gönül Kazanmak İçin başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Şemnem Dergisi'nin Şubat 2020 sayısından Büşra Küçük Sucu imzalı Ben Varım başlıklı yazıyı sunuyoruz. Gece seher vaktine kavuşmak için sabırsızlanıyorken o yatağında terler içinde kalmış gecenin sancısına ayna oluyordu. Yatağında kıvranıyor, rüyasının tesiriyle yüzü kıvrım kıvrım dalgalanıyordu. Üstad Necip Fazıl'ın heybetli görünüşü, sarsıcı ses tonlaması, keskin bakışları yeniden gözlerinin önüne geldi. O, gençliğe hitabesindeki satırları okuyordu, ruhunu titrete titrete. ''Kim var?'' diye seslenilince, sağına ve soluna bakılmadan fert fert ''Ben varım'' cevabını verici, her ferdi ''Benim olmadığım yerde kimse yoktur'' duygusuna sahip bir dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlik. Birden fırladı sıcak yatağından. Amansız rüya bırakmıştı yakasını. ''Ben varım, ben varım, hayır yoktur, ben yoksam yoktur.'' Ağzının içinde tekerrür eden bu cümlelerle yatağını terk edip soğuk suyla abdest aldı. ''Bir mektup'' diye fısıldadı ardından. Pencereyi açtı. İçeri dolan seher yelinin önüne oturarak kuşların zikri eşliğinde bir mektup yazmaya başladı. Üstad davasını kelimelerle haykırmıştı çağlara. Kelimeler olmuştu onun biricik sığınağı. Öyleyse o da aynı yolu takip edip bu çilekeş yolculukta yol kat edebilirdi. Sonra aklına tekamül etmenin yegane kaidesi olan şu cümle geldi. Hiçbir tekemmül merhalesi yoktur ki tekellüften vareste olsun. Sancısını sevgiyle kucaklayıp cümleleriyle baş başa kaldı. Ben varım. Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi aynı dönemde bağrına basmış bu toprağın evladı. Yunus'un gönlü hak aşkıyla yanarken kapının eşiğinde bilmezdi o neden yandığını. Şimdi ben bir pervane-i şemim, mesleğim Yunus'tan miras. Onun nazarıyla baksın, gözlerime hak perdesi dikilsin diye yok oldu bende dünyada ihtiras. Ben varım. Bosna'da komünist rejim İslam'ın izlerini silmek için gayret ederken vücudunu onlara siper edip İslam'ın sancağını tutmaya memur Müslüman gençlerin kurucusu, siyaset ve dinin imtizacını en adi şekilde yaşatan Aliya İzzet Begoviç'in torunu. Türklere yazdığı mektubunda anlatır dedesinin Osmanlı'da askerlik yaparken evlendiği babaannesi Sıdıka'yı. Bugün ben duvarım, dinimin ismini duymaya tahammül edemeyenlerin karşısında. İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız diyen, Aliya'nın peşinden giden, önce ahlakımla mümessil olmaya cehdetmiş ben. Ben varım. Çağın önüme kurduğu her türlü iffetsiz sofrayı elimle kaldırıp duvara fırlatabilecek. Çünkü zindanı iffetsizlikten âlâ bilen, Yusuf peygambere şahit olduk biz. Ben varım. Malcolm X'in çağdaşı, Amerika gibi bütün güçleri ezen bir sistem karşısında tek başına sancağı eline alıp mücadele veren, hürriyeti yazıp çizmekte değil, sahalarda mücadele ederek bulmuş Malcolm. O günlerde bütün eziyet ve baskılara rağmen mücadeleci duruşundan bir an taviz vermediği gibi, ben de davam uğruna kınayan bakışlara, deli diyen insanlara rağmen buradayım. Bu yolda canımı kurban edecek kadar ben varım. Ben varım, Hazreti Meryem'in kardeşi, İsa'lar yetiştirmeye memur. Günlerce susma orucu tutacak kadar dirayetli, adanmışlığın en zarif hali. Adım kul, adım adanmış, adım anne, adım hamuş benim. Belkıs gibi varım ben, peygamberse Süleyman'la savaşamayız diyecek kadar zeki, Hüthüt kuşunu sarayına hayran bırakacak kadar ihtişamlı, Hazreti Süleyman'ın karşısında başarılı olabileceği planlar kurabilecek kadar diplomat, ama bunca imkan ve gücün içinde iman edecek kadar akıl ve kalp sahibi kadınım. Ben varım, Fatih Sultan Mehmet'in torunu, daha yaşın kaç, başın kaç diyenlere işaret parmağımla onu gösterip susturacak, bugün yanan İslam ülkelerine su olmaya, kanayan Müslüman bedenlerine şifa olmaya talip ben varım. O gün Fatih 21 yaşında İstanbul'u fethederken, bugün ben fethin gönüllerde olduğunun şuuruyla buradayım. Bu fethin muvaffak olması için çağın silahlarıyla mücehhez, bakışlarımı hedefime rapt etmiş durumdayım. Ben varım. İdealist, ahlaklı, hissiyatlı, fedakar, düşüncelerini cömert ve cesurca kağıda döken mütefekkir Şefika Gaspıralı'nın emanetçisi. İlk Müslüman kadın mecmuası olan Alemi Nisa'nın kurucusu, kadının toplumdaki değerinin, ailedeki vazifelerinin, İslam'daki ehemmiyetinin anlatıcısı, Kırım'daki faaliyetleriyle gayret ehli bir mümine hanım. Ben varım. Haset etmenin nasıl bir zehir olduğunu asırlar öncesinde iki kardeşin kıssasından öğrenmiş, bana taş uzatan Kabil'in karşısında öldürmek için sen bana elini kaldırsan da ben sana dokunmayacağım diyerek Müslüman kardeşini hep nefsimden öte bilmeye memur ben. Ben bugünün genci. İşte buradayım. Bana miras bütün hasletlerin yegane bekçisi. Beklenen Cemre, benden sonra gelecek nesle takip edilesi ayak izleri bırakmayı gaye edinmiş, hep aranan, müştak olunan, kimsenin olmadığı en sessiz anda zulüm ve haksızlığa karşı sesi yükselen, mazlum ve güçsüze karşı merhamet ve sevgi dolu olan ben. Geçmişimde sayamayacağım nice örnek şahsiyetin varisi olarak bugün bayrağı taşımaya memurum. Bu mektubu kadın erkek çağının bütün gençleri adına yazmanın huzuru doldu kalbine. Bir gün böyle bir gençlikle yurdun her köşesinde şuurlu fidanlar dikildiğini, o fidanlardan göğe yükselen meyveleri, çiçekleri düşledi tebessümle. Heybedeki en önemli azık olan inanç güneşi kalbine doğmuştu artık. Yol o güneşle aydınlanacak. Sadece kendi bu davaya gönül vermekle bile nicesine güneşiyle ışık olacaktı. Daha önce olan nicesi gibi. Büşra Küçük Sucu'nun kaleme aldığı Ben Varım başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesi Dergi'de. Son olarak bu akşam Şebnem Dergisi'nin Şubat 2020 sayısından aktardık bu yazılarımızı. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden erkamradyo.com'dan arşiv bölümünden Sesi Dergi'de bulabilir, tekrar dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.